Ayrı 6. Sayfa 61. Analitik Psikoloji. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung'un yaşam öyküsü. Carl Gustav Jung, 26 Temmuz 1875'te İsviçre'de küçük bir kasaba olan Kesville'de dünyaya geldi. Babası Protestan bir kilise rahibiydi. 9 yaşında bir kız kardeşe sahip olana dek tek başına büyüyen Jung, oldukça içe kapanık, kendi iç dünyasıyla fazlasıyla meşgul, yalnız bir çocuktu. Bu durum kız kardeşinin doğumu ile de değişmedi ve çocukluk yılları boyunca devam etti. Jung, kırlarda tek başına dolaşıp kendi deyimiyle gizemli ateşler yakan, gizemli oyunlar oynayan bir çocuktu. Bu oyunlardan biri de saatler boyunca bir taş üzerinde oturup, taşın üzerinde ben mi oturuyorum, yoksa üzerinde oturulan taş ben miyim diye düşünmesiydi. Bu sorunun kendisine her zaman şaşırttığı söyleyen Jung, daha sonra ayağa kalkıp kimin ne olduğunu düşünmeye çalışıp, soru tümüyle yanıtsız kaldığında taşın kendisiyle gizemli bir bağ olduğunu düşünürdü. Kendi yaptığı bir oyuncakla tahtadan oyduğu bir insan modeli, yine kendi uydurduğu gizli bir dil aracılığı ile iletişim kurması da onun kendi iç dünyası ile nedenli meşgul olduğunun bir başka kanıtı sayılabilir. Bir kalem kutusu içinde evlerinin tavan arasında sakladığı bu oyuncakla ilgilenerek ve onu düşünerek zor durumlarla baş ettiğini ifade eden Jung, bir gize sahip olmanın kişiliğinin oluşmasında çok büyük bir rol oynadığını belirtmiştir. Jung, 11 yaşına geldiğinde kasabadan ayrılarak Basel'deki bir liseye gönderildi. Bu yeni kent ve devam ettiği okul, Jung için sarsıcı bir deneyim oldu. Burada karşılaştığı zengin insanlar ve yaşam tarzı ilk kez nedenli yoksul olduklarını fark etmesini ve anne babasına farklı bir gözle bakarak onların sıkıntılarını ve üzüntülerini anlamasını sağladı. Jung bir süre sonra okulu sıkıcı bulmaya başlamıştı. Çünkü savaş resimleri yapmak ve ateşle oynamak gibi kendi ilgilendiği şeyleri yapmaya hiç zamanı kalmıyordu. Din derslerini çok sıkıcı, matematiği ise çok anlaşılmaz buluyordu. Bu ders kendisine tam bir işkence gibi geliyordu. 12 yaşındayken bir arkadaşının kendisini omuz atarak yere düşürmesi sonucunda başını kaldırımın kenarına çarpıp bilincini yitirdiğinde aklından artık okula gitmem gerekmeyecek düşüncesi geçti. Kendisine çarpan çocuktan intikam almak için de yarı baygın olmasına karşın yerde gerektiğinden birkaç dakika fazla kaldı. Bu bayılmalar daha sonra kendisine okula dönmesi gerektiği ya da ödevlerini yapması söylendiğinde de devam etti. 6 aydan uzun bir süre okuldan uzak kaldı. Bu süre içinde kendi dünyasında dilediği şeyleri yapabildiği için çok mutluydu. Ancak onun bu bayılma nöbetleri ailesini oldukça endişelendiriyordu. Jung bir gün babasının bir sohbet sırasında iyileşemeyecek bir hastalığı varsa bu bir felaket olur. Çalışamayacak durumda olursa ne yapar bu çocuk dediğine kulak misafiri oldu ve çalışması gerektiği gerçeğini bir anda bütün ciddiyetiyle kavradı. O andan itibaren ders çalışmaya başladı ve bayılma nöbetleriyle de mücadele etmeye çalıştı. Birkaç hafta sonra okula döndü ve bir daha da bayılma nöbeti geçirmedi. İleriki yaşlarında kendi nevrozunu keşfederek kendi kendine bulduğu baş etme yolunu hastalarında da kullandı. Lise yıllarında felsefeye merak saran Jung artık o kadar içe kapanık biri değildi. Hem bedence gelişmesi hem de kendine güveninin artması ile birlikte daha atılgan ve konuşkan biri oldu ve arkadaşlar edinmeye başladı. Bu yıllarda felsefe ve din konularıyla fazlasıyla meşgul olan Jung, üniversitede fen alanını seçti ve ilerleyen yıllarda da tıp eğitimine devam etti. Uzmanlaşma alanı olarak psikiyatriyi seçmesi, o yıllarda daha yeni yeni gelişmekte olan bu alana karşı var olan ön yargılar nedeniyle bazı profesörlerin onun bu seçimini şaşkınlıkla ve düş kırıklığı olarak karşılamalarına neden oldu. Ama o kendisi için en doğru seçimi yaptığına inanıyordu. Hayatını kişiliğin sırlarını çözmeye ve insanın ruhsal yapısını anlamaya adadı. Parapsikolojiye ve metafiziğe olan ilgisinin de bu seçiminde etkili olduğu söylenebilir. Üniversite yıllarında evde yaşadığı iki deneyim zaten çocukluktan beri gizeme yatkınlığı olan Jung'un bu ilgisini daha da körüklemişti. Bir keresinde evdeki bir masa, bir diğerinde ise bir bıçak kendiliğinden ve hiçbir neden olmaksızın parçalara ayrılmıştı. Bu olaylara ailesi de şahit olmuştu. İlerleyen yıllarda da benzeri deneyimleri yaşadı ve bu inancını hep sürdürdü. Tıp doktoru diplomasını 1900 yılında alan Jung, ilk olarak Burgöz Psikiyatri Hastanesi'nde şizofreni terimini ortaya koyan ve bu bozuklukla ilgili çalışmaları ile tanınan Eugen Bleuler ile birlikte çalışmaya başladı. 1902-1903 yılları arasında Paris'te Pierre Janet ile çalıştıktan sonra Burgosi'ye dönerek buradaki sözcük çağrışım testini geliştirdi. 1909 yılında kendi çalışmalarına eğilene kadar da burada çalışmayı sürdürdü. 1903'te Emma Rochebench ile evlendi. Eşinin ölümüne kadar süren evlilikleri boyunca Jung ondan çok destek aldı. Emma, 5 çocuğunu yetiştirmesinin yanında Jung'a çalışmalarında da yardımcı oldu ve Jung'un terapi yöntemini uygulamayı da öğrendi. Jung, 1900 yılında Freud'un Rüyaların Yorumu isimli kitabını okuduktan sonra onun fikirlerinden oldukça etkilenmişti ve yayınlarını yakından izliyordu. 1906 yılında şizofreni üzerine yazdığı Dementia Prosos Psikolojisi isimli kitapta ifade ettiği düşünceler, Freud'un düşünceleri gibi hiç olumlu karşılanmadı. Ancak Freud'la tanışması da bu kitap sayesinde oldu. İlk kez 1907 yılının Mart ayında bir öğleden sonra buluşan ikili, hiç ara vermeksizin 13 saat konuştular. Jung, Freud'dan çok etkilenmişti. Bir süre Freud'la çok iyi anlaştılar ve birlikte çalıştılar. Freud, Uluslararası Psikanaliz Derneği kurduğunda Jung'un başkan seçilmesini sağladı. Bu dönemde Freud onu evladı ve kendi veliahtı gibi görüyordu. Ancak Jung zamanla Freud'la arasındaki düşünsel anlaşmazlıkları fark ederek dile getirmeye başladı. Oedipus kompleksinin evrenselliği ve libidonun cinsel doğası konusunda Freud'la ters düşmüş ve bu düşünceleri dogmatizm olarak değerlendirmişti. Freud ise bu girişimleri kendisine ihanet olarak algıladı ve Jung'un kendi kuramını geliştirme çabası olarak değerlendirdi. 1912 yılında yayımladığı Bilinç Dışının Psikolojisi isimli eserinde Freud'un kuramını eleştirmesine değin 6 sene süren birliktelikleri 1913 yılında birbirlerinden tamamıyla kopmalarıyla sona erdi. Bu ayrılıktan sonra Jung doğduğu yer olan Küsnacht'a dönerek 6 yıl boyunca insanlardan uzakta kendi bilinç dışının derinliklerine keşfe çıktı. Uzunca bir süre üretkenlikten kopan Jung, bu zaman içerisinde normal dışı diye nitelendirilebilecek birçok deneyim yaşadı. Kendisi bu dönemi bireyleşme ve kendini keşfetme süreci olarak görmekte ve geliştirdiği birçok kavramın evrenselliği konusunda netleştiği bir dönem olarak değerlendirmektedir. Bu dönemin sonunda kendi kuramını ortaya koyan Jung'un öz yaşam öyküsünü anlattığı kitap, yaşamın bilinç dışının kendisini gerçekleştirdiği bir öyküdür cümlesiyle başlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi sempatizanlığı ile suçlanan Jung, bunu üzüntüyle karşılamış ve bu suçlamayı kesinlikle reddetmiş, kabul etmemiştir. Yaşamının geri kalan bölümünü dünyayı dolaşıp konferanslar vermeye ve Amerika, Asya ve Afrika'da farklı kültürleri inceleyerek insan doğası konusundaki anlayışını geliştirmeye adamıştır. 1955 yılında eşinin ölümünden sonra günlerini evinde yakınları ile birlikte geçirmiş ve 6 Haziran 1961'de 86 yaşında doğduğu kasaba olan Küsnacht'ta yaşamını yitirmiştir. Analitik psikoloji, temel kavramlar ve ilkeler. Jung, zihinden ve zihinsel etkinliklerden söz ederken, bunların yerine hem bilinç hem de bilinç dışını kapsayan ruh ve ruhsal terimlerini kullanmıştır. Dolayısıyla Jung'un belirttiği ruhsal yapı, bilinçli ve bilinç dışı bütün düşünce, duygu ve davranışları kapsamaktadır. Ruhsal yapı çok çeşitli fakat aynı zamanda kendi aralarında iletişim halinde olan bir takım sistemlerden oluşur. Bunlar kişiliğin yapısı, başlığı altında ele alınacak olan bilinç, kişisel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışıdır. İnsanın doğası, psişik enerji ve kompleksler. Jung da Freud gibi insanların içgüdüler tarafından yönlendirildiğini ifade etmektedir. Ancak Freud'dan farklı bir şekilde içgüdüyü, doğuştan getirilen, bütünlük özelliği gösteren ve düzenli olarak yinelenen davranış tarzları olarak tanımlamıştır. Jung'un klasik psikanalitik görüşe paralel bir başka fikri de tüm zihinsel faaliyetlerin libido tarafından yönlendirildiği görüşüdür. Jung, psikanalitik kuramın bu yönlerini karşı çıkmasa da cinsellik üzerindeki yoğun vurgusuna kesin bir biçimde karşı çıkmıştır. Jung'un ruh kavramı dinamik, sürekli hareket halinde olan ve aynı zamanda kendi kendini düzenleyen bir sistemdir ve bu sistemin enerji kaynağı da libidodur. Jung'a göre libido doğal enerjidir ve öncelikle görevi kişiliğin işleyişini sağlamaktır. Yaşam enerjisi olarak da adlandırılan psişik enerji için libido kavramını kullanmayı sürdürse de klasik psikanalitik görüşten farklı olarak libidonun yalnızca cinsel içerikli olmadığını belirtmiştir. Psişik enerjinin fiziksel enerji gibi nicel olarak ölçülemeyeceğini belirten Jung, psişik enerjinin kendisini algılama, anımsama, düşünme, duyma, isteme, arzulama, katılma ve çaba gösterme gibi psikolojik etkinlikler biçiminde ifade ettiğini belirtmiştir. Libidonun kaynağı, ruhsal yapı içindeki karşıt öğelerin yarattığı gerilim ve kişinin yaşantılarıdır. Besinlerin beden tarafından tüketilip fiziksel enerjiye dönüştürülmesi gibi yaşantılar da ruhsal yapı tarafından tüketilip psişik enerjiye dönüştürülmektedir. Jung'un psişik enerjiye ilişkin bir diğer önemli kavramı ise değerdir. Değer, belli bir psişik öğeye aktarılan enerjinin miktarıdır. Jung'a göre bir olay ya da davranışa bağlanan değer, ne denli fazla ise o olay ya da davranış o denli istenir olmaktadır. Örneğin, güzelliğe oldukça fazla değer bağlayan bir kimse, çevresini güzel nesnelerle donatmaya, güzel yerler görmeye ve eğer yeteneği varsa güzel şeyler üretmeye çaba harcayacaktır. Diğer yandan güce de bağlayan bir kimse ise güç ve kontrol duygularını çoğaltacak aktivitelere fazla enerji sevk edecektir. Küçük bir çocuk bile annesini mi yoksa babasını mı daha çok tercih ettiğine ya da çevresindeki nesnelerin hangilerini diğerlerinden daha çok sevdiğine bağlı olarak farklı değerler oluşturmaya başlayabilir. Her ne kadar bir şeye yöneltilen psişik enerjinin kesin değerini belirleyemesek de, bu değeri başka şeylere yöneltilen değerlerle kıyaslayarak ölçebiliriz. İnsanlara iki şeyden hangisini tercih ettiklerini sorabilir ya da onları gözlemleyebiliriz. Bir aktiviteye ya da ilgiye bir diğerinden görece ne kadar fazla zaman harcadıklarını ölçebilir, önlerine engeller çıktığında hangisini seçiyor olduklarını ve hangisi söz konusu olduğunda engelleri aşmakta ısrarlı olduklarını görebilir ya da rüyalarında hangi temaların diğerlerine oranla daha sık yer aldığını kaydedebiliriz. Bu şekliyle Jung'un değer kavramı Freud'un kateksis kavramına benzerlik göstermektedir. Ancak kateksis kaçınılmaz bir biçimde her zaman cinsel bir içeriğe sahiptir. Değerler ise cinsel bir içeriğe sahip olabilirler fakat her zaman böyle olmak zorunda değildirler. Örneğin oldukça yarışmacı olan bir toplumda bazı kimseler güce o denli değer verirler ki, psişik enerjilerinin çok büyük bir bölümünü profesyonel başarıya yönlendirip cinsellikle çok fazla ilgilenmeyebilirler. Jung bu durumu Freud'un yaptığı gibi doğuştan getirilen cinsel içgüdünün sublimasyonu, yüceltilmesi olarak değerlerdeki anlaşılabilir bir farklılık olarak ele alır. Çünkü Jung'a göre libido, cinsellik ve güç içgüdülerini de içeren birçok enerji kaynağını kapsar. Yine benzer bir biçimde yiyeceğin kısıtlı olduğu, ancak cinselliğin özgür ve kolay ulaşılabilir olduğu ilkel bir toplumda, bireyler psişik enerjilerinin çoğunu cinsel düşüncelerden çok yeme düşüncelerine aktaracaklardır. Jung'a göre içgüdüsel davranış, bilinçli dürtüler nedeniyle kolayca karmaşıklaşabildiği için, içgüdülerin tamamını belirlemek ve libidonun gerçek doğasını kesin olarak saptamak mümkün değildir. Bu nedenle Freud'un yaptığı gibi içgüdüleri sınıflamak ve içeriklerini açıklayacak net tamlamalar geliştirmek çabasına girmemiştir. Jung'un belirttiği bazı içgüdüler, beslenme, açlık ve susuzluk, cinsellik, güç, hareketlilik, değişim ilgisi, seyahat arzusu ve oyun, bütünleşme ya da kendi olma, bireyleşme ve yaratıcılıktır. Jung'un Freud'dan ayrıldığı noktalardan birisi de insanların doğuştan getirdiği bir dini inanç gereksinimleri olduğu ve Tanrı fikrinin psikolojik işlevsellik için kesinlikle gerekli olduğunu düşünmesidir. Kompleksler. Kompleks sözcüğü günlük konuşmalarımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Bir kimsenin kompleksi olduğunu söylediğimizde, onun aklına neredeyse tüm davranışlarını etkileyen bir biçimde bir şeye takmış olduğunu, diğer bir deyişle zihninin sürekli onunla meşgul olduğunu ima ederiz. Bu durum aslında Jung'un "bir kimse komplekse sahip olmaz, kompleks ona sahip olur" derken kastettiği şeydir. Jung'un belirttiği gibi bir grup düşünce insanın normal günlük fonksiyonunu engellemeye, başladığında kontrolün kişide değil de komplekste olduğu açıktır. Jung'a göre ruhsal yapının önemli bir özelliği içerdiği bileşenlerin belirli ana çekirdekler etrafında toplanma eğilimidir. Bu çekirdeklerin belli bir enerjisi vardır ve bir tür psikolojik mıknatıs görevi görerek sahip oldukları enerji miktarı ile orantılı olarak birbirleriyle ilişkili çok sayıda duygu, düşünce ve anıyı birbirine doğru çekerler. Bu şekilde ruhsal yapıda bir grup duygu, düşünce ve anı, Jung'un kompleks adını verdiği şeyi oluşturacak biçimde bir araya gelebilir. Jung'a göre kompleksler, bilincin kontrolünden kaçmış ve ruhsal yapının karanlık alanı içinde ayrı bir bütünlük oluşturmaya çalışan, ancak bir taraftan da her an bilincin performansına yardımcı ya da engel olabilen psişik yapılardır. Jung, komplekslerin varlığını gerçekleştirdiği sözcük çağrışım testleri sırasında keşfetmiştir. Jung'un kendisinin geliştirmiş olduğu bu testler sırasında bir sözcük listesinde yer alan sözcükler tek tek okunmakta ve testi alan kişinin sözcüğü duyar duymaz aklına gelen ilk sözcüğü söylemesi istenmektedir. Jung gerçekleştirdiği sözcük çağrışım testleri sırasında deneklerin bazı sözcüklere ya da bu sözcüklerle ilişkili diğer sözcüklere tepki vermekte güçlük yaşadıklarını fark ederek, kişisel bilinç dışında güçlü bir duygusal içeriğe sahip olan birbiriyle ilişkili düşünce, duygu ve ana gruplarının bulunabileceğini düşünmüştür. Böyle bir kümeyi uyaran bir sözcük, uzayan tepki süreleri, sıra dışı yanıtlar ya da kalp atışındaki ani değişimler gibi beklenmedik tepkilere yol açmaktaydı. Bu ipuçları Jung'u kompleks diye adlandırdığı düşünce gruplarını keşfetmeye yöneltmiştir. Çağrışım testlerinde de ortaya konulduğu gibi kompleksler bilinçli davranış üzerinde etki sahibi olabilmektedir. Kompleksler geçici bir süre için bilince ulaşabilmekte ve bilinç dışı bir yoldan konuşma ve davranışı etkileyebilmektedirler. Kompleksler bütünüyle ya da bir kısmıyla bilince ait de olabilirler. Bu durumda kişi sahip olduğu kompleks üzerinde bilgi sahibidir. Tamamıyla bilinç dışı bir kompleks söz konusu olduğunda ise kişi böyle bir kompleksin varlığının hiç farkında olamaz. Bilince ait kompleksler olabilir ya da kompleksler zaman zaman bilinç düzeyine çıkabilir ancak genelde bilinç dışıdırlar. Jung komplekslerin oluşma nedenleri konusunda da farklı görüşlerini sürmüştür. İlkin komplekslerin erken çocukluk yıllarındaki travmatik yaşantılar nedeniyle oluşabildiğini belirten Jung, İlerleyen yıllarda kolektif bilinç dışı konusundaki görüşleri olgunlaştıkça, komplekslerin çocukluk yaşantılarından çok insan varoluşunun daha derinlerinden kaynaklanması gerektiğini düşünmeye başlamıştır. Jung'a göre kolektif bilinç dışının içeriğini oluşturan arketipler, kompleksin oluşmasında çekirdek görerek psikolojik bir mıknatıs rolü oynayabilmektedirler. Bir kompleksin toplayıcı gücü sahip olduğu libido miktarına yani değerine bağlıdır. Zayıf bir anne kompleksinin çok az psişik enerjisi vardır. Yalnızca küçük bir miktar ilişkili bileşen içerir ve bireyin davranışı üzerinde oldukça az etkiye sahiptir. Diğer yandan çok güçlü bir anne kompleksi ruhsal yapı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olarak çok sayıda bileşeni kendi çevresinde toplayabilir. Böylesine yüksek değer bağlanmış kompleksler, kişilik üzerinde dikkate değer ölçüde kontrol sahibi olabilir. Örneğin anne kompleksi ile yönlendirilen bir erkek, annesinin düşünce ve isteklerini daha çok önemsediği için karşı cinsle doyurucu ilişkiler yaşayamayabilir. Yerli yersiz bütün konuşmalarının ve rüyalarının konusu annesi olabilir. İçinde annenin önemli bir rolü olan öykülere, olaylara, filmlere büyük önem verir. Benzer bir biçimde yoğun güç kompleksine sahip bir kimse ise bir otorite mevkisi kazanma fikrine kendisini kaptırmış olacaktır. Bununla birlikte komplekslerin varlığı kişinin uyumunu ille de bozmak zorunda değildir. Hatta bunun tersi de olabilir. Komplekslerin büyük başarıların esin ve güdü kaynağı olduğu durumlar da vardır. Orta düzeydeki kompleksler yaşamımıza renk ve yön verirler. Kimi güçlü kompleksler de sıra dışı başarılara yol açabilirler. Örneğin Napolyon'un güç takıntısı onu çok güçlü bir imparator yapmıştır. Yine Michelangelo'nun güzellik takıntısı da onun harika ve ölümsüz eserler ortaya koymasını sağlamıştır. Ruhsal yapının dinamikleri. Jung, ruhsal yapının işleyişini üç temel ilkeyle açıklar. Bu ilkeler, karşıtlar ilkesi, eşdeğerlik ilkesi ve entropi, parantez içerisinde, eş yayılım ilkesidir. Jung, yaşamın gece gündüz, siyah beyaz, doğum ölüm, iyi kötü, aşk nefret gibi karşıtların oluşturduğu bir karmaşa olduğunu belirtmektedir. Çatışma yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve yaşam karşıtların oluşturduğu kıvılcımdan ortaya çıkmıştır. Bu karşıtların oluşturduğu gerilim olmazsa enerji de, libido da olmaz. Jung'a göre karşıtlık, insan doğasında da bulunan bir yasadır. Çünkü karşıtlar arasındaki gerilim, psişik enerjinin kaynağıdır. Ve ruhsal yapının kendi kendini düzenleyen bir sistem olması ancak bu karşıtlığın varlığıyla mümkündür. Jung'a göre yaşamda olduğu gibi ruhsal yapımız içinde birbirinin karşıtı, fikir, duygu ve güdüler eş zamanlı bir biçimde yer alır. Bu çelişen öğelerin ortaya çıkardığı gerilim psişik enerjiyi oluşturur ve yaşamının sürmesini sağlar. Karşıtlar ilkesine göre bilinç düzeyinde sahip olduğumuz bir özelliğin, düşüncenin ya da duygunun tam karşıtı bilinç dışında da varlığını sürdürmektedir. İkinci ilke, eşdeğerlik ilkesidir. Jung'a göre ruhsal yapı oldukça kapalı bir sistemdir. Bu sistem içerisinde enerji asla yok olmaz. Kişiliğin bir yönüne aktarılmış olan enerji azalır ya da yok olursa eşit miktarda enerji başka bir yerde ortaya çıkacaktır. Örneğin bir çocuğun küplerle kuleler yapmaya olan ilgisi azalırken top oynamaya olan ilgisi artacaktır. Bazen de bir miktar psişik enerjinin bir başka alana aktarılmadığı ancak kaybolduğu görülebilir. Bu durumda enerjinin yok olduğunu düşünmek bir hatadır. Çünkü psişik enerji yok olmamış, sadece bilinçli egodan kişisel bilinç dışına ya da kolektif bilinç dışına aktarılmıştır. Ruhsal yapının belli bir zaman biriminde belli bir enerji miktarına sahip olduğu düşünüldüğünde, kişiliğin farklı bölümlerinin bu enerji için rekabet halinde olduğu da görülebilir. Bu bölümlerden herhangi biri daha fazla enerji elde ederse, diğer bölümler için daha az enerji kalacaktır. Bu da kişiliğin tek yönlü olmasına yol açacak ve sağlıklı kişilik gelişimini ve bütünleşmeyi engelleyecektir. Daha önce de belirtildiği gibi ruhsal yapı aynı zamanda kendi kendini düzenleyici bir özelliğe sahiptir. Eşdeğerlik ilkesi sistem içindeki enerji alışverişini açıklamakla birlikte bu alışverişin yönü konusunda bir açıklama getirmez. Enerjinin aktarılma yönüne dair açıklamayı entropi ilkesinde görebilmekteyiz. Jung'a göre ruhsal yapı içindeki karşıtların orta bir noktada bir araya gelme eğilimi vardır. Eş yayılım olarak da adlandırabileceğimiz entropi ilkesi, sistem içinde enerji dağılımının ruhsal yapının farklı ya da karşıt bölümleri arasında bir denge araması eğilimidir. Bu ilkeye göre iki bölüm arasındaki enerji miktarını dengelemek için ruhsal yapının güçlü ve yoğun olan bölümünden zayıf ve daha az yoğun olan bölümüne doğru bir enerji akımı olacaktır. Diğer bir ifadeyle entropi ruhsal yapı için enerji dağılımını ayarlar ve tam ve dengeli bir sistem gerçekleştirmeye çalışır. Ancak hiçbir zaman kesin bir dengeye ulaşılamaz. Zaman zaman kişiliğin herhangi bir bölümünde böyle bir denge oluşsa bile bu denge yeni uyaranlarca bozularak entropi ilkesi işlemeye devam edecektir. Psişik enerjinin bu denge çabası bazı durumlarda Jung'un enantidormia diye adlandırdığı bilinç düzeyinde bulunan bir bileşenin bilinç dışındaki karşıtının zamanla ortaya çıkması eğilimine yol açabilir. Örneğin çok yoğun yaşanılan sevgi bir süre sonra yerini yoğun nefrete bırakabilir. Aslında bu kavram Heraklitos'a aittir. Karşıtların düzenleyici fonksiyonunu Heraklitos, her şeyin sonunda karşıtına doğru akması gerektiği düşüncesiyle ortaya koymuştur. Karşıtlar ilkesi ve enantidormia fenomeni, hiçbir kişiliğin tek yönlü olmadığını ortaya koymaktadır. Oldukça soğuk ve duygusallıktan uzak bir kimse, bilinç dışı ve gözlenemez olsa bile sıcak ve cana yakın özelliklere sahip olacaktır. Jung'a göre çok güçlü uç durumlar, dışa dönüklük, içe dönüklük, duygusallık, akılcılık ve benzeri kişiye zarar verir. Çünkü kendisiyle aynı anda var olan karşıt eğilimin doyurucu ifadesini bulmasını engeller. Gençlik yıllarında kişide karşıtlar uçlarda olma eğilimindedir. Yaşlandıkça çoğu insan kişiliğinin farklı yönleriyle daha barışık olur ve iyi ve kötünün bir karışımı olduğunu kabul eder. Gelişmiş ve uyumlu bir kişilikte karşıtlar ortalarda bir yerlerde birleşmiştir. Karşıtların birbirine yaklaşması ve kişiliğimizin karşıt yönlerinin farkında olup bunları kabul etmemiz Jung tarafından aşkınlık olarak ifade edilmiştir. Bu durum sağlıklı kişiliğin bir özelliği olarak kabul edilmiştir. Jung'a göre aşkınlık kişiye gerçekten kendisi olmak için, kendini gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu ve başka insanların fikirlerinden ve dış dünyadan elde edemeyeceği bir kılavuz sağlar. Kişiliğin yapısı. Jung'a göre kişilik birbiriyle etkileşimde bulunan ve bilinç, kişisel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı olarak adlandırılan üç farklı bilinçlilik düzeyinde işlevini sürdüren bir dizi sistemden oluşur. Bilinç ve bilinç dışı birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan ve ruhsal yapıyı oluşturan yapılardır. Bilinç. Freud'un bilinci bir buzdağının suyun üzerinde görünen kısmına, bilinç dışında suyun altında kalan ve daha büyük olan kısmına benzeştiği gibi, Jung da bilinci okyanusun ortasında yükselen küçük bir adaya benzetmektedir. Biz yalnızca onun su üzerinde kalan kısmını görürüz. Ancak çok daha büyük, bilinmeyen, gerçeklik suyun altında bulunmaktadır. Bu kısım da bilinç dışını temsil eder. Görünen ada egodur. Ego. Jung'un zaman zaman ego kompleksi olarak da adlandırdığı bu kavram, Freud'un ego kavramıyla çok fazla benzerlik gösterir. Ego farkındalığın merkezini oluşturur. Ruhsal yapının bilinçli düşünceler, duygular, anılar ve algılardan oluşan ve kişiye kalıcı ve sürekli bir kimlik duygusu veren parçasıdır. Jung, egoyu gerçeklik ve bilinç dışının talepleri arasında mekik dokuyan, görece daha zayıf bir bölümü olarak görür. Ancak ego, her ne kadar ruhsal yapının bütünü içinde küçük bir bölüm oluşturmaktaysa da, bilincin kapıcısı olmak gibi önemli bir işlevi vardır. Ego, bir düşüncenin, duygunun, anının ya da algılamanın varlığını kabul etmediği sürece onun bilince getirilmesi imkansızdır. Ego yaşantıları seçerek ve tasfiye ederek kişiliğin süreklilik niteliğini korur ve kişiye bir kimlik ve tutarlılık duygusu verir. Persona. Jung'a göre toplum içinde yaşayan insanda kendisinden beklenenlere uygun davranma, toplumsal beklentilere yanıt verme ve toplumca kabul edilmiş davranış türlerini benimseme eğilimi vardır. Tutkulu, bencil ve saldırgan davranışlar çocuklar için doğal olan, ancak insanların büyüdükçe kendilerini kurtardıkları eğilimler olarak düşünülür. Ancak bu eğilimler yetişkinlik yıllarında yok olmayıp, kişinin içinde yaşamayı sürdürmektedir. Kişi yetişkinliğe geçme sürecinde yalnızca bu eğilimleri bastırmakta, ve bu nedenle de doğrudan kişiliğe özgü olan birçok şeyi bilinç dışına itilmektedir. Bu bastırma o kadar başarılı olur ki sonunda kişi göründüğü gibi olduğuna inanır. Jung, bireyin dış dünya ile ilişkilerinde uyum sağlaması ya da başa çıkabilmesini sağlayan sisteme, antik çağ aktörlerinin giydikleri maskenin adı olan persona ismini vermiştir. Yalnızca aktörler değil, herkes içinde bulunduğu koşulların kendisinden beklediği rollere uygun davranmak ihtiyacındadır. Persona, kişinin toplumsal beklentiler doğrultusunda takındığı ve toplumun kişiyi buna göre değerlendirdiği koruyucu bir yüz, dış dünya ile ilişkilerini sağladığı bir gerekliliktir. Persona, çocukluk yıllarında ebeveynlerin, diğer yetişkinlerin ve akranların arzu ve beklentilerine uygun davranma ihtiyacından doğup gelişir. Amaç, toplum tarafından kabul edilmek için olumlu bir izlenim yaratmaktır. Persona, aynı zamanda başkalarınca nasıl görülmek istediğimizi de ifade eder. Biraz abartıyla, personanın insanın gerçekte olmadığı ama hem kendisinin hem de başkalarının olduğunu sandığı kişi olduğu söylenebilir. Diğer taraftan bir kimsenin birden çok maskesi olabilir. Evde ailesiyle birlikteyken, iş yerinde iş arkadaşları arasında ya da iş dışında sosyal ilişkileri içinde farklı maskeler kullanabilir. Tüm bu maskeler onun personasını oluşturur. Persona geliştiremeyen insanlar, kaba, huzursuzluk yaratan ve diğer insanlarla ilişkilerinde güçlük çeken eğilimler sergilerler. Kısacası duygularımızı, davranışlarımızı ve düşüncelerimizi kontrol ettiği için personalar hayatta kalmak için gereklidir. Öte yandan kişinin kendisini oynadığı rolle özdeşleştirmesi, gerçek duygularından uzaklaşarak kendisine yabancılaşmasına yol açabilir. Jung, kişiliğin persona ile özdeşleşmesi sonucunda normal sınırlarını aşıp genişlemesi durumunu enflasyon olarak adlandırır. Persona ile özdeşleşmemek için kişinin personanın gizlediği yönlerle barışık olması, onları tanıması ve kınamaması gerekir. Personalar, içerikleri temel olarak deneyimlere dayanan bilinçli materyallerden oluşan kompleksler olarak da kişiliğin bu bileşenini geliştirmek yönünde atalarımızdan edindiğimiz bir eğilim taşırız. Persona arketipi olarak adlandırılan bu eğilime ileride kolektif bilinç dışında değinilecektir. Olgunlaşan kişiliğin toplumsal olarak istenmeyen yönleri ve ego tarafından bilince alınmayan yaşantılar ve özellikler yok olmayıp ruhsal yapı içinde Jung'un kişisel bilinç dışı adını verdiği bölümde varlıklarını sürdürmektedirler. Kişisel bilinç dışı. Jung'un bilinç dışı kavramı Freud'unkinden oldukça farklıdır. Kişisel ve kolektif bilinç dışı olmak üzere iki farklı bilinç dışı kavramı öne süren Jung'a göre, bilinç dışı yalnızca unutmak istediğimiz içimizdeki hoş karşılanmayan, çocuksu ve vahşice olan özelliklerin kaynağı değildir. Bilinç dışı aynı zamanda bilincin de biçimlendiricisidir ve yeni yaşam olanaklarının tohumları onun içinde bulunmaktadır. Freud'un bilinç öncesi olarak adlandırdığı, kullanılmadığı ya da dikkat edilmediği için o an farkındalığı meşgul etmeyen ve istenildiğinde bilince getirilebilen zihinsel içerik, Jung tarafından kişisel bilinç dışı olarak adlandırılmıştır. Kişisel bilinç dışı, bir zamanlar farkında olunan, ancak bastırılmış ya da zamanla unutulmuş çatışma ve anılara ev sahipliği eder. Kişisel bilinç dışı, bireyin kendisine özgüdür. Bireyin bastırılmış çocuksu, dürtü ve arzularından, bilinçsiz algılarından ve sayısız unutulmuş deneyimlerinden oluşur ve yalnızca o kişiye aittir. Gölge. Jung, kişisel bilinç dışımızda bulunan diğer yüzümüzü gölge olarak adlandırmaktadır. Gölge içimizdeki, engellediğimiz her şeyi yapmak istemeyen, olamadığımız her şey olan kişiliğin daha düşük düzeydeki parçasıdır. Toplumsal standartlara ve ideal kişiliğe uymayan tüm vahşi istek ve duygulardır. Utanç duyduğumuz ve kendimizle ilgili bilmek istemediğimiz her şeydir. Bireyin içinde yaşadığı toplum ne denli kısıtlayıcı olursa, gölgesi de o kadar geniş olacaktır. Bazen yaptıklarımızı kendimize yakıştıramadığımızda, örneğin bir öfke nöbetinin ardından ya da güçlü bir duygunun etkisinde kaldıktan sonra kendimde değildim ya da gerçekten bana ne oldu bilmiyorum diyerek kendimizi savunuruz. Bize olan şey denetimsiz ve hayvansı yanımızın yani gölgemizin ortaya çıkmasıdır. insanın toplum içinde var olabilmesi için gölgesinin vahşi eğilimlerini bastırması ve gölgenin gücüne karşılık gelecek güçte bir persona geliştirmesi gerekir. Hayvansı özelliğini bastıran kişi uygarlaşır. Ancak Jung'un da belirttiği gibi çok fazla hayvansallık nasıl medeniyeti bozuyorsa, çok fazla medeniyet de hasta hayvanlara yol açar. Diğer bir deyişle gölgesini bastıran kimse spontanlığını, yaratıcılığını, duygusallığını ve içgörüsünü köreltmek zorunda kalır. Freud'un id kavramı gibi gölge de canlılık ve yaratıcılık kaynağıdır. Güneş olmadan gölge olmayacağı gibi bilincin aydınlık yönü de kişiliğin karanlık yönüyle birlikte var olabilir. Ego ve gölge birlikte işlev gösterdiklerinde gölgenin gücü faydalı işlere aktarılır ve kişi kendisini yaşam dolu hisseder. Gölge temel içgüdüleri temsil ettiği için ve bunlar da gerçekçi kavrayış ve uyumsal davranışların kaynağı olduğu için yaşamı sürdürücü bir özelliği de vardır. Bu özellikler acil kararlar ve tepkiler gerektiren durumlarda kişi için çok önemli olabilir. Ego için değerlendirme yapacak ve en uygun kararı verecek yeterli zaman olmadığında gölge devreye girerek gereken tepkiyi verir. Bu nedenlerle Jung, gölgeyi tümüyle bastırmanın ya da onu inkar etmenin zararlı olduğunu belirtmiştir. Jung'a göre kişi bu karanlık yönüyle bir arada yaşamanın bir yolunu bulmak zorundadır. Gölge bastırıldıkça içimizdeki hayvanın daha da hayvanlaştığını belirten Jung, kişinin ruhsal ve bedensel sağlığının gölgesiyle birlikte yaşamayı öğrenmesine ve egosunun ve gölgesinin uyum içinde çalışmasına bağlı olduğunu belirtmiştir. Gölgenin bir diğer özelliği de diğer tüm bilinç dışı öğeler gibi diğer insanlara yansıtılmasıdır. Diğer insanlarda hoşumuza gitmeyen özellikler genellikle gölgemizde yer alan özelliklerdir. Gölgemizi ne denli inkar edersek daha derin bastırmalara ve daha güçlü yansıtmalara yol açarız ki bu da kişiler arası ilişkilerimizde daha fazla yanlış anlaşılmalara ve düşmanlıklara neden olur. Sonuç olarak sosyal ilişki sistemimiz bozulur ve bu da nevroza yol açabilir. Gölge tüm insanlarda var olan, ortak bir yön olduğundan aynı zamanda kolektif bir olgudur. Şeytan, cadı ve benzeri simgelerle dile getirilen gölgenin, kolektif yönüne gölge arketipi olarak kolektif bilinç dışında değinilecektir. Kolektif bilinç dışı ve arketipler. Kolektif bilinç dışı, Jung'un en orijinal ve en çok tartışılan kavramıdır. Kolektif bilinç dışı, bilinç dışının kişisel bilinç dışından daha derinlerinde olan bölümüdür. Kişisel bilinç dışı, bir zamanlar bilinçli olan içeriklerden, kolektif bilinç dışı ise bireyin yaşamı boyunca hiçbir zaman bilince çıkmamış içerikten oluşur. Ruhsal miras olarak da adlandırabileceğimiz kolektif bilinç dışı, tür olarak insanoğlunun deneyimlerinin dağarcığı ve her insanın doğuştan sahip olduğu ruhsal eğilimlerdir. İnsan ve insan öncesi atalarımızdan kalıtsal yolla aktarılmış bu eğilimler, kuşaklarca tekrar edilmiş ortak deneyimlerin kaydıdır. Jung'a göre ruhsal yapı, insanın yaşam boyunca karşılaşacağı yaşantılara nasıl tepki vereceğini belirleyen özellikleri kalıtım yoluyla getirmektedir. Bu nedenle de birey yalnızca çocukluğundaki geçmişiyle değil, aynı zamanda türünün geçmişiyle de bağlantılıdır. Kolektif bilinç dışı, ortak evrimsel bir geçmişe ve benzeri bir bireyin yapısına sahip olduğumuz için tüm ırklar ya da daha doğru bir ifadeyle bütün insan türü için benzerlik gösterir. Asla doğrudan farkında olamayacağımız fakat tüm davranış ve deneyimlerimizi özellikle de duygusal olanları etkileyen kolektif bilinç dışı hakkında ancak dolaylı bir şekilde davranış ve deneyimlerimiz üzerindeki etkilerini gözleyerek bilgi sahibi olabiliriz. Arketipler. Kolektif bilinç dışının içeriğini oluşturan öğelere Jung, arketip, ilk örnek, prototip adını vermiştir. Ancak unutulmamalıdır ki kuşaklar boyunca aktarılan bu imajlar, belirgin anılar ya da fikirler değil, olaylara belirgin tepkiler verme yatkınlığı ya da deneyimleri belirli bir yönde değerlendirme potansiyelidir. Jung'un başlangıçta ilk imgeler olarak adlandırdığı, ancak sonralara arketip adını verdiği bu imajlar, evrensel düşünme biçimleri ve duygulardır. Diğer bir ifadeyle Jung'un arketiplerle kastettiği şey, bir kimsenin atalarına ait imgeleri bilinçli bir şekilde anımsadığı ya da aynı imgelere sahip olduğu değil, daha çok atalarında da olan belli yaşantılara, belli yönde tepki verme eğilimine ya da potansiyeline sahip olduğudur. Kısacası Jung, kolektif bilinç dışı ve arketiplerle deneyimin kalıtsal olduğunu değil, insan beyninin insanlığın derin ve eski deneyimlerinden etkilendiğini ve bu deneyimlerle bilinçlendirildiğini belirtmektedir. Arketipler evrensel oldukları için de her insan aynı temel arketip imgelere kalıtım yoluyla doğuştan sahip olmaktadır. Örneğin, dünyanın neresinde olursa olsun, her insan kalıtım yoluyla getirdiği bir anne arketipine sahip olacaktır. Ancak bir çocuğun anne kavramı, koruyuculuk, sıcaklık, şefkat gibi arketipik özelliklerin yanı sıra onun annesiyle olan bireysel yaşantıları yoluyla biçimlenecektir. Benzer şekilde her insan atalarının korktuğu şeylerden, örneğin karanlık, korkma eğilimine sahip olacak, ancak bu şeylerle ilgili yalnızca hoş deneyimlerle yetişen bir kimse doğasında var olan arketipten oldukça farklı davranış ve zihinsel imajlar geliştirebilecektir. Arketipler belirgin tepki tarzları değil de algı tarzları ve eğilimleri oldukları için içgüdülerden farklılaşırlar. Bununla birlikte içgüdülerin insanı kendine özgü belirli bir yaşam sürmeye zorlamaları gibi, arketipler de sevgi ve kavrayışı insana özgü biçimlere zorlarlar. Arketipler bilinç dışıdır ve bu nedenle yalnızca varsayım olarak kabul edilebilirler. Asla erişilemez olan kolektif bilinç dışında yer alan arketiplerin doğrudan farkında olmamız mümkün değildir. Biz onları ancak ruhsal yapı içinde tekrar tekrar ortaya çıkan tipik imgeler yoluyla fark ederiz. Ancak arketipik imgeler belirgin simgeler değildirler. Daha geniş, belirsiz ve gizli bir eğilimi ifade ederler. Kişisel deneyimle ya da entelektüel çabayla değil de bütünüyle bilinç dışı tarafından üretildikleri için sıra dışı, esrarengiz ve cazibeli bir etkiye sahiptirler. Aynı arketipten çıkan semboller farklılaşabilir. Özellikle de kültürel farklardan kaynaklanan farklılıklar olabilir. Irkla, boyla ya da aileyle sınırlı bir kolektif bilinç dışı da vardır. Jung sayısız arketipin var olduğunu ve bunların doğasını anlamanın isimlerinin öğrenilmesinden ziyade ilk elden yaşanmasıyla mümkün olduğunu dile getirmiştir. Yaşamının son 40 yılını arketipleri incelemeye adayan Jung'un isimlendirip tanımladığı birçok arketipten bazıları persona ve gölge, anima ve animus, ben, yaşlı bilge adam, anne, çocuk, tanrı, doğum, ölüm, reenkarnasyon, cin, hilekar, büyü, kahraman, enerji, güç, hayvan ve şeytan arketipleridir. Kişiliğin ve davranışın biçimlenişinde önemli etkiye sahip olan birkaçının kısa açıklaması aşağıda verilmiştir. Ben arketipi. Jung'a göre kişiliğin nihai hedefi olan bütünleşmeyi temsil eden düzenleyici ilkesidir. Bilinç dışındaki diğer arketipleri ve onların bilinç düzeyinde ortaya çıkışlarını düzenler ve kişiliğin bütünleşmesini sağlar. Ben, hem bilince hem de bilinç dışına ait olanı kapsayabilir. Kişiliğin birbirinden ayrı öğelerine ve bilinç dışındaki süreçlere karşı toplayıcı bir mıknatıs gibi davranır ve egonun bilinç dışı merkezi olması gibi ben de bu bütünlüğün merkezidir. Ben arketipinin gelişmesi, kişinin kendisini daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlar. Persona ve gölge arketipleri. Daha önce de değindiğimiz gölge ve persona, insanın ruhsal yapısında sayısız kuşaklar boyunca yer almıştır. Bu yüzden kişiliğin bu bileşenlerini biçimlendirme eğilimine hepimiz doğuştan sahibiz. Anima ve animus arketipleri. Jung'a göre her insan bilinç dışında karşı cinsten bütünleyici bir öğeyi barındırır. daha açık bir ifadeyle bir erkeğin bilinç dışı bütünleyici bir dişi öğeyi, bir kadının bilinç dışı ise bütünleyici bir erkek öğeyi barındırmaktadır. Jung bunları sırasıyla anima ve animus olarak adlandırmaktadır. Erkeğin tümüyle erkek, kadının da tümüyle kadın olmadığını ileri sürmek paradoksal ve rahatsız edici görülebilir. Ancak bir kişide hem dişi hem de erkekse eğilimler bulunması oldukça sık görülen bir olaydır. Jung, insanların bilinç dışında karşı cinsin kolektif bir imajının var olduğunu ve insanların bu imaj yardımıyla karşı cinsin doğasını kavradıklarını ifade eder. Bu imaj insanın karşı cinsle yüzyıllar boyu süregelen beraberliğinin bir anlatımıdır. Anima ve animus, insanlara karşı cinsi anlamaları ve onlara nasıl davranacakları konusunda yardımcı olabilir. Ancak karşısındaki kişinin gerçek özellikleri dikkate alınmaksızın yansıtılırsa yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Örneğin bir kadının animusu atletiklik üzerinde durursa karşısındaki erkeğin sanatsal ilgilerini zayıflık olarak yanlış yorumlayabilecektir. Benzer şekilde bir erkeğin animası nezaketi çok vurgularsa o da karşısındaki kadının yarışmacı ruhunu saldırganlık olarak yanlış yorumlayabilecektir. Jung'a göre kişi içindeki karşı cins öğesini inkar etmemeli ve bu öğe ifadesini bulabilmelidir. Aksi takdirde bu özellikler gelişemeyecek ve tek yönlü ve çelişkili bir birey olmamıza neden olacaktır. Uyumlu bir kişilik, dişi ve erkeksi yönleri üstün işlev aracılığıyla iki yönünü de tatmin edici ifadeler bulacağı şekilde bütünleştirir. Kişiliğin gelişimi. Yaşamın ilk yıllarını kişilik gelişiminin temeli olarak gören Freud'un aksine Jung, kişilik gelişimini yaşam boyu süren dinamik ve evrimsel bir süreç olarak ele alır. Jung, çocukluktaki sosyalizasyon sürecine ilişkin çok az şeye değinmiş ve Freud'un kişinin davranışlarını geçmiş yaşam olaylarının belirlediği yönündeki determinist görüşüne karşı çıkmıştır. İnsan davranışlarını anlamada, davranışın belirleyicisi olarak gelecekteki amaç ve hedefleri gösteren teleolojik görüşün dikkate alınması ifade etmiştir. Jung'a göre insan sürekli yeni beceriler öğrenmekte, yeni hedefler oluşturmakta ve kendini geliştirmekte yolunda gelişmektedir. Bu yüzden kişiliği biçimlendiren yalnızca geçmiş olaylar değil, aynı zamanda da gelecekteki hedef ve beklentileridir. Jung, iki bakış açısında nedensel ve amaçsal kişiliğin bütünsel olarak anlaşılması için gerekli olduğunu belirtmiştir. Bireyleşme ve bütünleşme. Jung'a göre kişilik gelişiminin hedefi, bir kimsenin psikolojik bir bütün bölünemez bir birlik ya da bütünlük haline geldiği süreç olan bütünleşmedir. Bireyselleşme ve bütünleşme, birbirinden farklı ancak aynı anda var olan süreçlerdir. Jung'a göre birey yaşama ayrışmamış bir bütün halinde başlar. Zamanla bir tohumun bitkiye dönüşmesi gibi birey de tam ayrışmış, dengeli ve bölünmemiş bir kişiliğe dönüşür. Kişinin kendini gerçekleştirme yönündeki bu çabası arketipik bir olaydır. Diğer bir ifadeyle insanoğlu bireyleşme ve bütünleşme yönünde doğuştan bir yatkınlığa sahiptir. Bütünleşmeye doğru atılan ilk adım kişiliğin bütün yönlerinin bireyselleşmesidir. Bireyleşme kişiliği oluşturan sistemlerin birbirinden ayrışarak kendi içinde gelişmesi ve karmaşık bir yapı haline gelmesidir. Ego, persona, gölge, anima ya da animus bireyleştikçe kendilerini daha ince ve kapalı yollarla ifade ederler. Örneğin ego bireyleştikçe bilinçli eylemleri gittikçe zenginleşecek ve egonun dünyada algıladıkları şeyler arasında ince ayrımlar yapabilme yeteneği gelişecektir. Bireyleşme doğuştan getirilen bir eğilim olmakla birlikte, sağlıklı bir bireyleşme için kişinin uygun yaşantılara ve eğitime gereksinimi vardır. Örneğin Jung'un da ifade ettiği gibi çağdaş dünya, gölgenin bireyleşmesi için yeterli olanaklar sağlamamaktadır. Çocuktaki hayvansı içgüdülerin ebeveynler tarafından cezalandırılması, gölgeyi ortadan kaldırmamakta, yalnız bastırılmasına neden olmaktadır. Bastırılan gölge bilinç dışında ilkel ve ayrışmamış bir halde kalır. Kişiliği oluşturan sistemlerin bireyleşmesi ancak bilinç düzeyine çıkmaları ile mümkündür. Bu nedenle sağlıklı kişilik gelişimi için kişiliğin tüm yönlerine bireyleşebilmeleri için eşit fırsat vermek gerekir. Aksi takdirde kişiliğin bir yönü ihmal edilmiş olacak ve bir diğer yönünün ise şişmesine neden olacaktır. Bu durumda da kişilik tek yönlü gelişmiş olur. Örneğin geleneksel görgü standartlarına göre eğitilen ve toplumun beklentilerine katı bir biçimde uyması beklenen bir çocuk, gerçekte sevmediği bir şeyi seviyor, sevdiği bir şeyi de sevmiyor gibi davranacaktır. Jung'un deyimiyle şişmiş bir personaya sahip olacaktır. Böyle bir kimsenin bilinçli davranışlarında heyecan, canlılık ve spontanlık olmayacaktır. Kişiliği oluşturan ayrı yapıların kendi içinde ayrışarak gelişip bireyselleşmesinden sonra sıra bu farklı sistemlerin bir bütün oluşturmasına gelir. Bu bütünleşme eğilimi de doğuştan getirilmekte ve aşkın işlev aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Jung, bilinç ile bilinç dışını dengeli bir bütüne dönüştürme eğilimi olan karşıtların bir araya gelişini daha önce de belirtildiği gibi aşkınlık kavramıyla adlandırmıştır. Bilinç ve bilinç dışının bir bütünlük oluşturabilmeleri için herhangi birinin diğerini baskı altına almaması gerekmektedir. İkisi arasında eşit bir mücadele olmalıdır. Bütünleşme bu yolda sonuca ulaşmaya engelleyecek, birçok tehlikeyle dolu zor ve karmaşık bir kendini keşfetme yolculuğudur. Başlangıçta kişi bilinç dışına kabullenmeyi reddeder. Ancak sonuçta kişiliğin bir parçası olarak içinde var olan şeyleri diğer insanlara yansıtmak yerine kabullenebilir. Bu süreçte kişilik gelişimi arketipler aracılığı ile ifade edilir. İlk olarak kişi toplum hedeflerinin yapaylığını fark ettiğinde persona çözülür. Kişi kendi bencil ve yıkıcı karanlık yönünün farkına vardığında gölge diğer ruhsal birimlerle bütünleşir. Kişiliğin karşı cinse ait bileşenlerinin farkına varılmasıyla anima ve animus kabul edilir. Bütünleşme süreci ben arketipinin kişiliğin merkezi haline gelmesiyle nihai hedefine ulaşmış olur. Ben arketipinin kişiliğin merkezi haline gelmesi, tamlık, bütünlük ve mükemmelliyeti temsil eden arketipik sembollerle ifade edilir. Bu semboller bir daire, parantez içerisinde mandala, sihirli daire ya da dört köşeli bir şekil, parantez içerisinde katernite, dörtlülük biçimini alabilir ve o kişinin rüyalarında ya da bilinçli çizimlerinde görülebilir. Bireyleşme ve bütünleşme, her insanın sahip olduğu potansiyel ve eğilimler olsa da bu ideal nadiren ve zor ulaşılabilen bir durumdur. Ayrım sonu, sayfa 78.